Ayrım 8. Marine yeşil biber. 1 kilo tombul, kalın kabuklu, yeşil biber, 5-6 diş tuzla ezilmiş sarımsak, çeyrek çay bardağı sirke, 4'te 3 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı kekik. Biberleri yıkadıktan sonra tepsiye dizip 200 derecede ısıtılmış fırında arada çevirerek pişirin. Genelde 45-50 dakika kadar sürüyor ama kabukları rahat soyulacak kıvama geldiyse fırından daha kısa sürede de çıkarabilirsiniz. Fırından çıkardığınız biberlerin soğumasını bekleyin. Kabuklarını soyup çekirdeklerini temizleyin. Bir kavanoza doldurun. Ayrı bir kapta sos malzemesini karıştırıp biberlerin üzerine dökün ve karıştırıp buzdolabına kaldırın. İyice marine olması için 2-3 gün bekledikten sonra afiyetle yiyin. 3-4 kişilik. Ben yemekleri anlatmaya dalıp pazarı unuttum. Oysa daha bitmedi turum. Elma Sanay'la arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra bir gün evlerinde ziyaret etme sözü vererek Musa'nın yanına geçtim. Onunla da hoşbeş ettik. Perşembe günleri gelsene, daha sakin oluyor dedi. Ama benim için cumalar daha eğlenceli, sohbet ettiğim bir sürü insan var. Musa'dan da yine bol yeşillik, bir demet pancar ve yarım kilo bamya aldım. Yine 500 bin ver yeter dedi. Bu 500 bin işini abarttığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karşıya geçip bir kez daha güzel domatesi olan kadından domates alıp ıspanaklarına yalanarak baktım ama evde hala yemek varken ve ben bamya, kabak çiçeği ve taze fasulye almışken çok güzel şeker fasulyesi aldım, ne yazık ki yalnızca yarım kilo. Artık yalnız yaşadığım gerçeğini hatırlamanın zamanı gelmişti çünkü. Bir de ıspanak alamazdım. Haftaya artık dedim. Musa'nın yanındaki tezgahtan da kiraz aldıktan sonra diğer köylülerin olduğu duvar dibine geçtim. Bir teyzeciğim arasına fesleğen koyduğu rengarenk çiçekler satıyordu. Ondan da çiçek aldım, evimi güzelleştireyim diye. Ve bir de onun fotoğrafını çektim, iznini isteyerek. O ve yanındaki teyzenin malları öyle güzel görünüyordu ki, umarım fotoğrafları iyi çıkar. En son dileğim, yani pazardan ayrılmadan önce, artık bir kavun alıp kavun sorbe yapabilmekti. Biraz dolaştıktan sonra genç bir çiftin tezgahına gözüm takıldı. Meğer onlar da Musa'nın köyündenmiş. Milas'ın Kafaca köyü. Hatta Musa'larla komşuymuşlar. Tezgahtaki her şey kendi bahçemizden. Bu kavunu al, haftaya yine geleceksin dediler. Tamam dedim. Kendi malını satan birilerini daha bulmuşum. Eğer lezzeti de güzelse neden yine onlardan alışveriş etmeyeyim? Herhalde adım pazarda fotoğraf çeken deli kadına çıkacak. Hepsinin fotoğrafını çekmek istiyorum. Bu aralar çok güzel kitaplar okudum ve bu kitaplardan sizinle paylaşmak istediğim bölümler var. Bunlardan biri ODTÜ öğretim üyelerinden Sargun A. Tont'un yazdığı ve TÜBİTAK yayınlarından çıkan Sulak Bir Gezegenden Öyküler. Kitabı bir günde okudum ve kendisiyle bir an önce tanışmak istedim. Bir bilim adamının son derece duyarlı, alçak gönüllü, sanat ve edebiyattan örneklerle renklendirdiği, yararlı, kolay okunan ama bir yandan da düşündüren kitabı. Kitabın orasını burasını çizdim, burayı almayı dileyerek şöyle bir bakayım. Neler alabilirim? Burada kendisinden izin istiyorum alıntı yapmak için. Sizinle paylaşmak istediğim konulardan biri, 1817 yılında Boston yakınlarında doğan Amerikalı, anarşist ruhlu, doğa aşığı Henry David Thoreau. Thoreau'dan söz edildiğinde aklıma hep Douglas'ın bana verdiği Yürümek adlı makalesi gelir. Yaşamının 2 yılını Walden Gölü kıyılarında kendi inşa ettiği bir kulübede geçirip, kendi ihtiyacı olan hemen her şeyi yetiştiren, üreten Thoreau tam bir doğa gözlemcisi kesilmiş. Kar kış demeden günde 4 saatlik yürüyüşler yapan bir adamdan başka ne beklenir ki? Sargun Tont'un alıntısı olan şu satırlar beni de etkiledi. Ben koruluklara gittim. Yaşamın yalnız zaruri ihtiyaçları ile karşı karşıya kalabilmek için. Bu yaşamın bana öğretebileceği bir şeyin olup olmadığını anlamak için. Ki ölürken yaşamadığımın farkına varmayayım. Yaşamın bütün iliğini emmek istedim diyor Thoreau. Walden'da yaşadığı sürece geleni gideni eksik olmasa da o evinde hiçbir değişiklik yapmaya yanaşmıyor. Mesela 4 sandalye edinmeye karşı çıkıyor. Sandalyelerden biri kendi için, diğeri dostlar, üçüncüsü de toplum için. Ve şöyle diyor. Basitleştir, basitleştir. günde 3 öğün yemek yerine gerekirse 1 tane ye. 100 tabak yerine 5 tane kullan. Diğer ihtiyaçlarını da aynı oranda azalt. Son olarak Tontun, Turo'nun Walden'daki yaşam felsefesini özetlediği bölümü almak istiyorum. İnsanlar doğuştan hür yaratılmıştır. Fakat kısa zamanda hükümetleri onları esir eder. Fakat asıl esaret insanların maddiyata çok önem vererek kendi kendilerine esir etmesidir. Ben derim ki bu ülkede şiire, felsefeye, yaşantının tümüne zıt düşen, hatta cinayetten daha zararlı olan bu para hırsıdır. Gerçek özgürlük, bir insanın kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar kendisinin karşılaması ile elde edilir. Sıhhat ve mutluluk en iyi şekilde yaşamı basitleştirerek, doğaya yakın ve uyumlu ilişkiler kurarak gerçekleşebilir. Gerçekler her şeyden, aşk, para ve şöhretten çok daha önemlidir. Ama önümüze konulan gerçekler, ne kadar ünlü otoritelerden gelirse gelsin, ispatsız kabul edilemez. Sulak bir gezegenden öykülerden yapmak istediğim bir diğer alıntı da, zaman ve değişik kültürlerin değişik konulardaki tasvirleriyle ilgili. Saatlerin bir gün ortadan kaldırıldığını düşünün. Bizler için yaşam ne kadar güçleşir, değil mi? Ama bazı Eskimo kabileleri saat kullanmadıkları gibi dillerinde zaman kelimesi bile yoktur. Bizler fok balığını bir tek isimle biliriz. Eskimo dilinde ise fok balığı cinsine, yaşına, hamile olup olmadığına göre bir düzine adla bilinir. Bizler hava açık ya da bulutlu deyip geçerken güney denizlerinde yaşayan Maoriler tam 10 çeşit bulut tipini ayırt edebilirler. Ao Vekere, kasırgadan önce gelen, Ao Kanapanapa, parlak kırmızı renkleri yansıtan ve Ao Pouri, siyah gibi. Sizlere söz etmek istediğim diğer kitap da yine Feride'nin kütüphanesindeki incilerden biri. Your Ayurvedic Constitution. Ayurvedik beden yapınız. Yazarı Dr. Robert E. Svoboda. Yıllarını beklenmedik bir biçimde Hindistan'da geçirip Ayurveda eğitimi almış ve ülkesi olan Amerika'ya dönüp çeşitli eyaletlerde seminerler verip birçok kişiyi tedavi etmiş bir kişi, Dr. Svoboda. Kitabında kişilerin sağlıklı bir yaşam sürmek için Ayurvedik yapısına göre neler yapabileceklerini açık bir dille anlatmış. Ancak bu konuyu yarın paylaşabileceğim. Bugün bütün günüm yemek, bebek bakımı, çok zevk aldığımı itiraf etmeliyim ama kısa süreli olduğu için ve ortalığı toparlamaya çalışarak geçti. Artık dinlenme zamanı. 10 Temmuz 1999, Cumartesi. Lale gelmiş. Benim dört gözle beklediğim aromaterapist arkadaşım Lale bir süredir İstanbul'da ailesiyleydi. Çarşamba dönecekti ama ertelemiş ve dün sabah gelmiş. Buranın sıcağına ayak uyduramadığını söylüyordu. Birden o kadar sıcak oldu ki ortalık, haklı. Nem oranı da arttı ve her zaman serin olan bu evde sıcaklık hiç düşmedi dün. Ta ki akşam üstüne kadar. Akşam serinliğinde terasta oturabildim. Bugün daha iyi gibi geliyor bana. Belki de henüz içerisi ısınmadığı için. Sabah Lale ile kahvaltı edecektik. O bana İstanbul'da olanları anlatacak, ben de ona Isparta'daki Gül Festivali sırasında çektiğim resimleri gösterecektim. Lale de festivaldeydi ve biz dört hatun çok güzel zaman geçirmiştik. Oya'nın arabasıyla Oya, Yona ve ben İstanbul'dan yola çıkmış ve yolda gece olmasına rağmen çok eğlenmiştik. Gecenin bir yarısı piknik sepetimizle Yona'nın fikri Bozüyük'teki bir benzin istasyonunda kahvenin önündeki masada oturup Makbule yengenin ekmeği ve Yorgancı Osman'ın zeytinleriyle kahvaltı edişimiz seyre değerdi. Makbule yenge Bodrum'un Dağbelen köyünde yaşar. Yorgancı Osman da Milaslıdır. Bu ekmek ve zeytinler önce Bodrum'dan İstanbul'a gidiyor, oradan da Isparta'ya. Biz de büyük bir iştahla atıştırıp önce Makbule yenge ve Osman'a, sonra da Yona'ya teşekkür üstüne teşekkür ediyoruz. Aslında reçel de getirecektim ama fazla abarttığımı düşünürsünüz diye getirmedim diyor. O bir balık. Balık burcu kadınından da bu beklenir zaten. Ben de aynı kafada olduğum için hiç yadırgamadım. Bilakis çok hoşuma gitti bu davranışı. Gül Festivali'ne gittiysek de biz kendi kendimize çok güzel zaman geçirdik. Gruptan ayrı geçirdiğimiz zamanlarda bahçelerden kirazlar, dutlar yedik. Gül yağı fabrikasına gittik. Güzel kahvaltılar yaptık. Evinde kaldığımız Zeynep'le güzel sohbetler ettik. Birbirimize masajlar yaptık ve çok mutlu olduk. İşte o iki günün fotoğrafları bunlar. Ama Laleciğim telefon edip, ya klimacılar geldi. Erol'un da işi varmış. Ben evde kalmak zorundayım deyince, olsun bakalım deyip, güzelim kahvaltımı, teyzeciğimden aldığım çiçekleri de sofraya koyarak yalnız yaptım. Belki Lale ile akşam görüşeceğiz. Ya yalnız gelecek ya da kocasıyla. Evde zaten yemek var. Bahaneyle onlar yenmiş olur. Bir de fasulyemi yaparım. O da aradan çıkmış olur. Ve dolaba sığmayan domateslerin bir kısmını kullanabilirim böylece. Yaptığım yemekler yendiğinde çok mutlu oluyorum. Dün akşam yine Kemal uğramıştı. Karpuz ister misin diye. Ama ben dolapta yerimin olmadığını söyleyerek ona yemek teklif ettim. Yapılanları paylaşmak güzel şey. Her ne kadar ben tek başıma yemekten zevk alıyorsam da birilerine ikram etmeyi severim. Çocukluktan kalma bir alışkanlık bu. Annem hep anlatır. Daha ilkokula bile başlamamış olabilirim. Belki de birinci ya da ikinci sınıftayım. Hatırlamıyorum. Karşı komşuya misafir gelmiş. Ama evde bulamayınca bizim kapıyı çalmış. O zamanlar daha yabancıya kapıyı açma diye öğütler verilmiyor çocuklara. Hanımı eve buyur ediyorum. Yaz sıcağında terlemiş. O salonda otururken limonata yapıp ikram ediyorum. Belki de genlerimde olan bir şey bu. Gerçi son zamanlarda yalnızlığı birileriyle birlikte olmaya tercih ediyorsam da bazen misafir ağırlamak hoşuma gidiyor. Kanımda olan diğer bir şey de misafirleri mutlu edeyim. Her şey tamam olsun diye rahat rahat oturup yaptıklarımın tadını çıkaramamak. Ayurveda kitabından söz edecektim. Burada bütün bir kitabı özetlemek zor. Ancak size önemli bulduğum kısımları aktarmak istiyorum. Her ne kadar sizlerin beden yapısını bilmiyorsam da, yani Ayurveda'ya göre, bazı genel sağlık kuralları var ki bunlar her bünyeye uygulanabilir şeyler ve uygulanmalı da. Ayurveda'da insan vücudunun bağışıklık sistemine Ahamkara deniliyor. Ahamkara sağlıklıysa bizler de sağlıklı oluruz. Ama ona bir zarar geldiğinde yabancı varlıkların vücuda saldırması ve hastalıklara neden olması çok kolaylaşır. Ahamkara dişi bir karakter olarak kabul ediliyor ve yazar kitabında onu şöyle tarif ediyor. Ahamkara sizin karınız, sevgiliniz, rehberiniz, arkadaşınız, danışmanınız ve yardımcınızdır. Hatta köle bile diyebilirsiniz. Her şeyden öte sizin annenizdir. Ahamkara dişidir. Çünkü o kutsal anamız doğa tanrıçasının bir parçasıdır. O sizin karınızdır. Çünkü hep sizinle birliktedir ve vücudunuz, zihniniz ve ruhunuza evlilik bağıyla bağlıdır. Sevgilinizdir. Çünkü yalnızca onun sevgisiyle bütün hücreleriniz bir arada uyumlu bir biçimde çalışır. Arkadaşınızdır. Çünkü hep size yardımcı olur. Size yol gösterir, danışmanlık yapar ve yardımcınız olarak bitmez tükenmez enerjisiyle yaşamınızı sürdürebilmeniz için size hizmet eder. Hastalıklar bağışıklık sistemi zayıfladığında ortaya çıkar. Sanskritçe'de bağışıklığa karşılık gelen sözcük Vyadhitshamatva. Anlamı ise hastalığın affediciliği. Stresten uzak durduğunuz sürece sağlıklı kalırsınız. Yeni durumlara adapte olamama durumu strese yol açar ve değişikliğe karşı çıkmak bağışıklık sisteminin düzenini bozar. Ahamkara anneye zarar vermek bağışıklık sistemimizi zayıflatır ve bizi hastalıklarla karşı karşıya bırakır. Hastalıklarda ilk tedavi edilmesi gereken şey ahamkaradır. Çünkü bağışıklık sistemi zayıfsa vücut hastalık tedavi edilse bile yeniden nüksedebilir. Hintli aydın kişiler çok eskiden beri sağlam bir vücutla sağlam bir zihnin temelinde sağlam bir ruh yattığına inanırlar. Bu da ancak doğanın kanunlarıyla uyum içinde yaşayan kişilerde bulunur. İşte Dr. Svoboda bağışıklık sistemiyle ilgili bunları söylüyor. Kitapta her vücut tipinin nasıl anlaşılacağına dair bir test var. Bir benzeri de Dr. Ender Saraç'ın Ayurveda adlı kitabında yer alıyor. Ama burada bu kadar uzun bir konuya girmek istemiyorum. İlgilenenler diğer kaynaklara başvurabilirler. Ben size yemekle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. İyi hazmedilmiş bir yiyecek her zaman için iyidir. Yemeği yerken duyduğumuz haz geçtikten sonra bile vücudumuzdaki binlerce hücreyi doyurur ve besler. Sinirli, depresif, sıkıntılı ya da duygusal olarak dengesiz olduğumuz zamanlarda ya da herhangi bir fiziksel aktiviteden sonra yemek yemeyin. Yemekten önce banyo yapın. Bu mümkün değilse en azından el, yüz ve ayaklarınızı yıkayın. Yemek yerken sakin ve temiz bir yerde oturun. Mümkünse yemeğinizi yalnız ya da güvendiğiniz insanlarla birlikte yiyin. Restoranlarda yemek yemekten kaçının. Çünkü birçok restoran sahibi sizin sağlığınız ve hazmınızdan çok kendi kârını düşünür. Az ve basit olsa bile sevgiyle hazırlanmış bir yiyecek, çok miktarda ve güzel görünümlü restoran yemeğinden daha doyurucudur. En azından ruhunuz için. Yemeğe başlamadan önce dua edin. Toprak anaya size verdikleri için teşekkür edin. İnandığınız yaratıcıya bu yiyecekleri yemenizi sağladığı için teşekkür edin. Size sunulan bütün yiyeceklere sevgiyle yaklaşın ve onlara saygı duyun. Bir yiyeceği sevmeseniz bile kendini size sunduğu için sevgiyle yiyin. Yemek yerken yalnızca ona konsantre olun. Televizyon seyretmek, müzik dinlemek ya da konuşmak konsantrasyonunuzu bozar. Sakin, yavaş ve yiyecekleri iyice çiğneyerek yiyin. Yemekten sonra biraz ayran için, çünkü ayran hazma yardımcı olur. Yemekten sonra teşekkürlerinizi sunun. Ağzınızı yıkayın ve yemekten sonra görüşün bozulmaması için gözlerinize su serpin. Yemek yedikten sonra bir saat spor gibi fiziksel egzersizler yapmayın. 2 saat süreyle de uyumayın ya da ders çalışmayın. Eğer çok yediyseniz uyumamaya dikkat ederek 3-5 dakika sol tarafınızın üstüne yatın. Böylece sağ burun deliği iyi çalışarak hazmın devam etmesini sağlayacaktır. Gece geç saatlerde yemekten kaçının. Akşamları kappa üreten yiyecekler, yani kavun, karpuz, yoğurt, susamlı ürünler, peynir ya da dondurma gibi yiyecekler yemeyin. Soğuk yiyecekler genellikle hazmı zorlaştırır. Her yemek arasında 2 saat bırakın. Çünkü sindirim sisteminizin yeni yiyecek hazmetmek için bu süreye ihtiyacı var.